Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim, elhamdülillah iyiyiz. Şimdi gündemimiz yoğun, hemen bu hafta en çok tartışılan konulara bir girelim isterseniz. Bugün bu hafta en çok ekonomi yavaşladı. Yavaşlarken enflasyon devam ediyor. Acaba durgunluk içerisinde bir enflasyon sürecine mi girdik konusu çokça tartışıldı. Bunu bir ele alalım. Yani evet, ekonominin yavaşladığını herkes söylüyor. Bu hafta içerisinde Hazine Maliye Bakanı'na bir ziyaretimiz olmuştu. Orada bizzat kendisi de ifade etti. Sizin gözlemlerinize, yani enflasyonla mücadele politikası ekonomiyi yavaşlatmadan uygulanabilir bir şey miydi? Biz neyi atladık, neyi uyguladık? Onları bir konuşalım isterseniz. Buyurun, yavaşlıyor mu diye size sorayım.
Şimdi evet. Handikaplardan bir tanesi enflasyonla mücadelede sıkılaştırma sürecinde Merkez Bankası rezervlerinin ekside olmasıydı. Bu geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme adına döviz aldı. Şu anda da pozitif tarafa geçti. Ancak bunu yaparken piyasaya TL'de vermiş oldu. Dolayısıyla bu TL'nin geri toparlanması zaman aldı ve faizin artırılmasına, bu sıkı para politikasına rağmen bu bir handikap oluşturdu ve tüketim harcamaları özellikle birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte de devam etti. Beklenen yavaşlama ve enflasyona yansıması istendiği gibi olmadı. Dolayısıyla bunlarla birlikte düşündüğümüz zaman şu an itibariyle piyasaya bakınca da bir sıkışma söz konusu. Özellikle reel sektörden birebir de yaşadığımız şeyler var. Ödemelerinde sıkıntıya giren, Kongordato yoluna giden firmalar var. Geçen toplantılarımızda da bunu zikrettik. Bu ay itibariyle, yani bir önceki ayda, Mayıs ayında, Temmuz ayında Haziran'a göre neredeyse %50 seviyesinde Kongordato sayılara ulaşmış durımda. Ve yıl başından itibaren ki Kongordato'lara baktığımızda da geçen yılın tüm yılın şeyini yansımış durumda. Rakamsal tarafı bilemiyoruz. Ama bir daralma var.
Şirket sayısı anlamında görebiliyoruz.
Evet, şirket sayısı anlamında görüyoruz. Kredi tarafına baktığımız zaman ticari kredilerde azalma, tüketici kredilerinde de artış görüyoruz. Şu da var, şu anki maliyetler açısından bakıldığında finansman maliyetleri %60-70 aralığında. Şimdi bu %60-70'in olduğu bir dönemde, enflasyonu da baskıladığınız bir dönemde, firmaların kar marjlarının törpülendiği, hatta finansman kullanmak zorunda olan firmaların zarar yazmaya başladığını görüyoruz.
Gelen borsa bilançolarından da belli bu.
Evet.
Yani Koç Holding bile zarar açıkladı biliyorsunuz bu dönemde.
Dolayısıyla bu dönem daralmanın devam ettiği. Tabii bir taraftan da enflasyonda da artma devam ediyor. Temel şeylere baktığımız zaman enerji, elektrik enerjisine zam geldi %38 seviyesindeki, bu Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflediği enflasyon oranı. Aynı şekilde doğalgaza geldi. Mesela bugün itibariyle köprü, yol, otoyol geçişlerine de şey geldi. Tabii bu gelen zamların önümüzdeki döneme yansıyacağı bir gerçek. Şunu demeye çalışıyorum. Bir taraftan daralma olurken, bir taraftan da fiyatların artmaya devam ettiği bir süreçte stagflasyon endişesi artmaya devam ediyor. Tabii şu tüketimin azalma eğiliminde olduğu süreçte şirketlerin üretimlerini azaltmaması, artırması, ama bu artan üretiminde iç pazarda değil dış pazarda pazarlanması bekleniyor. İhracat tarafında da işler istendiği gibi gitmiyor. Özellikle firmalar tarafından kur seviyesinden yakınma çok fazla. Yani fiyat tutturamama gibi bir sorun var. Tabii bu fiyat tutturamama ilk aşamada iş kaybedersiniz, ama bu süreç devam ederse bu sefer de müşteri kaybetmiş olursunuz.
Evet, yani burada görünen şu, enflasyonla mücadele anlamında geciktirilmiş faiz artırımı, evet, bir işe yaradı. Yani en azından insanların, bireylerin ihtiyaçlarını kredi yoluyla talep etmesinde bir frenleme var. Orada dikkat çekmemiz gereken Temmuz ayında konut satışlarında bir şey var, zirve var. Ne oldu da o oldu, o konuya birazdan gireriz. Asıl konuşmamız gereken şey şu: İşletmeler mevcut faaliyetlerini döndürebilmek için %60'lık, %70'lik finansman maliyetlerine katlandıklarında çok ciddi hırpalanma sürecine giriyorlar. Bu şu anlama geliyor: eğer işletme kendini döndüremezse çalıştırdığı insanları çıkaracak. Bu işsizlik anlamına gelir. İşsizlik arkasından peşi sıra başka sıkıntıları gündeme getirir. Bu anlamda sosyal tepkilere ve patlamalara sebep olur. Zaten gelir dağılımındaki bu ciddi bozulma, insanların birbirlerine karşı olan yaklaşım tarzlarında ister istemez bir farklılığa gidiyor yani. Bir tarafta hani insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, öbür tarafta lüksün sınırı yok. Yani insanlar hem yaşam tarzlarıyla hem kullandıkları şeylerle başka insanların yani olumsuz dikkatini çekme sürecine giriyor. Dolayısıyla bu enflasyonun bir an önce dizginlenip işlerin rolüne gelip işletmelerin makul fiyatlarla borçlanıp bunlarla da istihdam oluşturması gerekiyor. Son dönemde mesela yatırımla alakalı çok az sayıda firmada yatırımla alakalı bir şeyler duyuyoruz. Bir anket yapıldı. Yani yapılan ankette şöyleydi. Yani yaklaşık 1000 işletmeye sorulan soruda: bugün şirketinize talep gelse, şirketinizi satın alıyoruz diye, satar mısınız sorusunun cevabını, yani %45'e yakın miktarda hemen satarım, %25'e duruma bakarım gözüyle bak. Mesela bu çok önemli bir şey.
İkisini topladığınız zaman %50'yi geçiyor.
%70'e varıyor. Dolayısıyla insanlar yani belli zaman içerisinde dişiyle tırnağıyla getirdiği, belki 3 nesil 5 nesil sonraya bırakmayı hayal ettiği işletmeleri bugünkü konjonktürden dolayı, zorlanmadan dolayı fırsat olursa, talep eden olursa satarım noktasına geliyor. Onu biz nereden görüyoruz? Çok sayıda firma bu anlamda bizimle irtibata geçiyor. Niye? Kurumsal finansman işi yaptığımız için. Yerli ve yabancı bu anlamda hiç fark etmiyor. İnsanlar da bu dönemi kendileri açısından bir fırsat olarak görüyorlar. Realize olan işlem var mı? Evet var. Onu nereden görüyoruz? Eğer rekabet kurumuna gidecek boyuttaysa rekabet kurumuna yapılan başvurulardan görüyoruz. Yani burada bir şeyler realize oluyor. Ama miktarlar konusunda dediğim gibi şu an tam bir sürecin ortasındayız. Tam rakamları görme şansımız yok. Fakat düşük olmadığını tahmin edebiliyoruz. Özellikle yabancı alımları konusunda Türkiye şu an varlıkların değer anlamında çok uygun bir noktaya geldi. Hülasa şu: ekonomideki o yeni yatırımlar olmadığı için, mevcut işleri çevirmek için ihtiyaç duyulan işletme sermayesinin pahalı olduğu için bir yavaşlama var. Eğer bu yavaşlama önümüzdeki bir iki ay içerisinde normalize edilmezse, yani o da nasıl olacak? Faizin geriye çekilmesi, politika faizinin geriye çekilmesi, banka maliyetlerinin makul hale getirilmesi ve işte kurda belki bir hareketlenmeyle ihracatçının önünün açılması gibi hususlar gerçekleşmezse bunları bir durgunluk olarak görür müyüz? O ihtimal var. Yok değil.
Şimdi bu süreçte İstanbul Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanları'nın her ikisi de gündeme getirdiği bir konu var. Enflasyon muhasebesi sonucunda doğacak verginin işletmeler üzerindeki olumsuz etkisi. Nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi firmalar kendi normal işletme sermaye sıkıntısı çekerken enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak diğer bir ifadeyle varlıklarının, stoklarının, değerlerinin tekrar geçen hafta yeni oranlar ilan edildi maliye tarafından. O çerçevede tekrar değerlendirildiğinde ortaya çıkacak vergiyi, bir de zaten nakit sıkıntısı içerisindeyken, kredi kullanmanın maliyeti yüksekken
peşin ödeme
yani 3 ayda bir ödenen peşin vergi ciddi bir sorun olarak duruyor. Bu durumda firmalar ne yapacak? Vergiyi ödeyebilir mi? Ödemek için finansman maliyetine katlanır mı? Çünkü bunun stagflasyon etkisi, durgunluğa götüren etkisi de olacak.
Tabii hızlandıran etki yapacaktır. Paranın evet, olmadığı yani. Bir yerde siz vergi mi ödeyeceksiniz? Ham madde mi tedarik edeceksiniz?
Maaş mı ödeyeceksiniz?
elektriğe gelen, doğalgaza gelen, işte diğer işletme giderlerine gelen zamları mı tolere edeceksiniz? Dolayısıyla böyle bir ortamda evet o tartışma var.
Bir de şunu ekleyelim. Maaş artışı beklentisi nedeniyle büyük ölçekli firmaların önünde gösteriler yapılıyor. Var bizim önünden gelip geçtiğim bir önemli, Türkiye'nin önemli bir gruplarında tomalar, polisler vardı. Nedir orada çalışanların gelip orada gösteri yapmasını engellemeye yönelik. Bu bizim görünür bir yerde olduğu için ifade ediyorum. Birçok şirkette bu tür sorunlar var. Zaten o boyutta da istihdam boyutuyla da EYT'nin getirdiği de bir nitelikli insan kaybı söz konusu firmaların. Yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunu tolere edecek adımlar, hele hele sizin bakanla görüşmenizi merak ediyorum. Sanıyorum bir takım mesajlar da vermiş olmalı. Yani devlet, otorite nasıl bakıyor içinde bulunduğumuz koşullara?
Ya şimdi tabii herkes kendi bulunduğu yerden bakıyor. Tam Nasrettin Hoca misali, yani kimi dinleseniz yani haklısın diyecek konuma geliyor insanlar. Bakanın baktığı yer şu: geldiğimizde, yani geldiğimizde derken iktidar değişmedi de aynı iktidarın içerisinde
kendisi,
bakanlık
değiştiğinde,
evet, kendisi geldiğinde fotoğrafı çekiyor. Diyor ki ödemeler dengesinde çok ciddi sıkıntıydık. Eksi rezervdeydik. Cari açık finanse edilebilir durumda değildi. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir de şey var, bankaların bilançolarında özellikle geçmişte düşük kredilerin, düşük getirili kredilerden dolayı bir donuklaşma var. Bankalar bu anlamda fazlasıyla kullanılmış durumda. Böyle bir ortamda bizim tedbir almamız gerekiyordu. İşte orta vadeli program açıklamasında o uygulamaya geçildi. İşte bir yılı tamamlanıyor. Bir yıl içerisinde düşündüğümüz birçok şeyi gerçekleştirdik diyor. Nedir o gerçekleştirilen şeyler? Rezervleri artıya geçirmek, kur koruma mevduatı olan cazibeyi kaybettirerek orada yaklaşık 3, şu anki rakamın 3 ya da 4 katına kadar ulaşmış olan, 170 milyar dolara kadar ulaşmış olan kur korumalı mevduatı işte 50 milyar doların altına çekmek. Onları gerçekleştirdik. Yani onu gerçekleştirirken tabii ki kura baskı uygulandı ister istemez, kur korumalı mevduatın yükü getirmemesi açısından. Ama en önemli başlıklardan bir tanesi şu an hafızalarımızdan silinen depremin etkisini hala ödüyoruz. EYT'nin etkisini ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Çünkü yeni EYT'liler giriyor devreye. Mevcut çalışanlardan elde edilen kaynak ile onlara ödenen maaş arasında baktığımızda
16 milyon emekli olmuş.
Yani müthiş bir rakam bu. Dolayısıyla onun getirdiği çok ciddi zihinsel de problemler var. Yani zihinsel derken şöyle, insanlar bir taraftan emekli olmak istiyorlar, öbür taraftan emekli maaşını yetersiz bulup isyan ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda baktığında yani hani bakanı dinlediğiniz zaman işte bütçeyi düşünüyor, İşte ödemeler dengesini düşünüyor, ülkenin bulunduğu sıkıntılı durumu düşünüyor. Ama bir taraftan da baktığınızda şöyle bir şey var: ülke uzun yıllardır belki yapılması gereken bazı şeyler yapılmadığı için bir birikmiş, sıkışmış bir enerji var. Neydi o sıkışmış enerji, hatırlayın? Zombi firmalar. Yani normalde aslında kendi faaliyetinden kar üretmiyor, öz kaynaklarını yitirmiş. Ama bankacılık sistemi kendi başına bela almak istemediği için yüzdürülen, finansman maliyeti de düşük olduğu için artık yani yüzen de yüzdürülen de bu anlamda rahatsız olmuyor. Ne zaman ki finansman maliyetleri arttı, %70'lere, %80'lere geldiğinde artık bu firmaların yüzdürülebilir hali kalmadı. Çünkü daha önceden teminat olarak görülen değerlerin hem tepe noktasına ulaşıp ondan sonra ilgi görmemesinden dolayı işte gayrimenkul aşağı doğru geliyor. Reel anlamda azalıyor. Kredi faiziyle beraber baktığınızda borçlar artıyor. Dolayısıyla teminat açıkları ortaya çıkıyor. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani birikmiş enerjinin hem bankalara hem firmalara bir yansıması olacak. Çok sayıda firma şu an işte Kongardutu'su kabul edilmeyenler iflas ya da insanlar ortadan kayboluyorlar birden. Yani kendi bireysel hayatlarını kurtaracak şekilde bir kaynağı oluşturmuşlarsa, bir yerlere aktarmışlarsa birden ortadan kayboluyor. Bu domino etkisi yapıyor. Her tarafta tedarikçisi, müşterisi, alanı, vereni, herkes birbirinden etkilenir hale geliyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde ne yapacaksınız sorusunun cevabı olarak da işte önümüzdeki dönemde biraz daha iyileşmeyle beraber işte tekrar faizin düşürülmesi süreci başlayacak. Orada tabii tarih söylemiyor. Enflasyonu görmemiz gerekiyor diyor. Onun haricinde de yani evet o piyasaya ihtiyaç duyduğu kaynak bir şekilde verilmeli. Kontrollü seçici olarak verilmeli. Çünkü geçmişte özellikle gayrimenkul stoklarının eritilmesi anlamında o hatırlar mısınız konut ve otomotiv kredileri evet, düşük evet. olduğunda insanlar orada yani bu işi alabilenler, ulaşabilenler inanılmaz bir servet oluştu orada.
Evet.
Bir refah oluştu. İşte onların bedelini ödüyor toplum. Öbür taraftan vergi konusuna geldiğimizde yani bu bir haksızlık. İşletmeler zaten günlük dönüşlerini sağlayamıyorlar. Enflasyondan dolayı işte sizin 10 sene önce aldığınız makine amortisman ayrılmış. Fakat o bir değer olduğu için hala bir işletmenizde bu araba da olabilir, bir makine de olabilir.
Evet.
Enflasyonla değerliyorsunuz. Değerleme tutarı üzerinden diyelim 500 liralık şey geçen sene 500 lira, şu sene 700 lira olduğunda o 200 lira üzerinden siz hadi vergi diyorsunuz. Bu öz kaynakların vergilendirmesi anlamına geliyor. Sermayenin vergilendirmesi anlamına geliyor. Diye ki şu an Sanayi Odası ve Ticaret Odası başkanlarının da haklı serzenişlerine cevap da şu. Yani enflasyonla mücadele ederken ki biz istemedik bunu. 2003 yılında çıkmış bu kanun.
Evet.
Yani geçen sene uygulanacaktı, uygulanmadı. Bu seneye kaldı. Bu sene de uygulandığında şunu gördük diyor. İdarede özel sektörde enflasyon muhasebesinin ne doğuracağı konusunda yeterince üzerinde kafa yormamış.
Aynen. Evet.
Depremden kaynaklanan 1.2 trilyon maliyet var. EYT'den gelen bir o kadarlık maliyet var. Bunların bütçeye olan yükünü iki şeyle çözebiliriz. Bir, para basarak borçlarla çözebiliriz.
O
bir
da
de
enflasyon,
enflasyon anlamına geliyor. Öbürü de insanlardan bir kereye mahsus olmak üzere adına servet diyeceksiniz, servet vergisi. Başka bir şey diyeceksiniz, başka bir vergi. Bunu alma zorunluluğu var. Yani bunun bizimle bir alakası yok gibi bir savunma yaptı kendi içerisinde. İletişime doğru yapılıyor mu? Ben geçmiş programlarda da söyledim. Yani bazı şeyleri yani yaptığınız, attığınız adım doğru olabilir ama doğru anlatmazsanız insanlara da enteresan yansımalar olur. Dün işte bir rahmetli babanın yani vefatın senelik devresinde mezarlığa gittim. Orada bir mütedeyyin 75-80 yaşlarında bir amcayla böyle biraz konuşuyoruz. Yani kendi halinde işte eşini kaybetmiş, işte çocuklarım beni terk ettiler, 20 yıldır yanıma uğramıyorlar. Bir eşim vardı, o da vefat etti. Şu an yapayalnız kaldım dedi. Yani ben baya bir böyle
duygusal
bir konuşma oldu. Ben de bir yere gidecekti, aldım arabayla götürürken tam arabadan inerken 10 bin lirayla nasıl geçineyim, bunu niye düşünmüyor insanlar, biz perişan olduk, mahvolduk, azıcık o duygusal hava gitti.
Evet.
Ve şunu gördüm ben, yani doğulu bir amca, yani şu an insanların zihni her türlü olumsuzluğu işlemeye hazır hale gelmiş. Yani olumlu hiçbir şeyi görecek durumda değil. Dolayısıyla en azından biz Hazine Maliye Bakanı'na şunu ifade etmeye çalıştık. Yani evet zaman alacaktır. Ama umut bittiği yerde her şey biter. Umudu verin.
Evet.
Yani bir noktadan sonra döneceğiyle alakalı bir
ufku
umut oluşturun.
Ufku gösterin. Tünelin ucunu gösterin.
Aynen. Konuşmalarımız bunlardı. Daha bir sürü şey de vardı. Yani şimdi bu kadar aktarmış olayım ben size.
Evet. Tabii bu şey açısından da şirketlerde performans, çalışanın performansının artırılması açısından da yapılan araştırmalarda şunu gösteriyor. Eğer bir çalışan ekonomik bir sıkıntı içerisindeyse performansını artırmak mümkün olmuyor. Nedeni de o sıkıntısı, ekonomik sıkıntısı sürekli gün içinde, gün dışında her zaman kafasını meşgul ediyor. Bir borcu karşılayamadığı bir ihtiyacı. Dolayısıyla bunu toplumsal olarak baktığımız zaman toplumsal açıdan da toplumsal barışı sıkıntıya sokan bir gelişme olarak vurgulamamız lazım.
Evet.
Bu arada piyasadaki gelişmeler itibariyle borsa konusunda yine halka arzlar devam ediyor. Bu hafta da sanıyorum iki tane firmanın halka arzı var. Geçen Amerika ve Japonya'da başlayan kara pazartesi diye de ifade ettiler. Borsadaki hızlı düşüşü bize yansımaları olmuştu. Ama o borsalar toparlandı, hatta ralli aşamasına geldi. Tekrar özellikle uzak doğu boğa piyasasına geçtiği ifade ediliyor ama bizde o eşik aşılamadı, sürünmeye devam ediyor borsanın seviyesi. Genel değerlendirmeyi yapacak olursanız neler söylersiniz?
Burada Japonya Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı kararıyla daha önceden işte Japon ev hanımları diye meşhur olan bir kimse o görünmeyenin, onlar nasıl olsa Japonya'ya artmıyor, faiz de eksi de kendi tasarruflarını diğer ülkelerdeki varlıklara yatırım yapıyorlar. İşte Amerika'sından Türkiye'de varlık yatırımı yapıyorlar. Buna işte adını ister carry trade deyin, ister arbitraj deyin, ne derseniz deyin. Yani bir ülkede eğer fiyatlar sabitse, başka ülkelerdeki getiriler cazipse, siz kendi ülkenizden başka yere transfer ediyorsunuz. Japon Merkez Bankası eksiden artıya döndürünce, yani faizi arttırınca, orada şöyle bir şey çıktı ortaya. Yani bütün sanki Japon paraları tekrar Japonya'ya geri dönecekmiş korkusuyla önce kendi borsalarında bir günde ya da iki günde %14-15 o büyük oranlarda düşüşler oldu. Bu aynı hızda nasıl olsa bu insanlar batıya yatırım yapıyorlar. Özellikle Amerika'ya yatırım yapıyorlar. Oradan paralarını çekecekler diye. Orada bir türbülans oluştu. Biz onlardan farklı kalmadık. Bizde bir türbülans oluştu. İşte endeks 11 bin lira yakınken birden 10 binin altına, hatta işte 9700 lira kadar geldi. Kritik seviye oralar. Şimdi bizim borsamızın yükselebilmesi için neye ihtiyaç var? Yeni kaynak girişine ihtiyaç var. Yeni kaynak girişi var mı? Yabancılar bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Özellikle yabancıların...
Rakam söyleyeyim isterseniz. 600 milyon dolarlık bir 3 hafta içerisinde borsadan çıkış var. Buna karşılık da tahvil piyasasına da çok küçük bir miktar giriş var. Şimdi, yani yabancılar son 3 haftadır çıkmış diyebiliriz.
Aslında bir şeye baktığımız, geçen hafta programı yapmadık. Geçen hafta söyleyeceğimiz sözlerden bir tanesi, bir haftada 6 milyar dolar para çıktı. Yani burada konuştuğumuz şeylerden bir tanesi, Türkiye'de sıcak para değil, hızlı para var. Yani gelip burada kurun neredeyse sabit olduğu bir ortamda aylık %4-5 kazanıp ondan sonra dövizini alıp tekrar çıkan bir şey var. Buna yani biz imkan veriyoruz. Çünkü yabancı kaynak gelsin istiyoruz. Oradaki problemimiz şu, vade sınırlaması yapamadık. Yani vadeyle alakalı bir vergilendirme, bir sınırlama, bu hemen şey anlamına getirildi insanlar tarafından, işte sermaye kısıtlama mı geliyor, İnsanların sermayesinin hareketine engel mi getirecek şekilde bir yaklaşım olduğu için, dolayısıyla orada biz o hızlı paranın giriş çıkışını bir türlü kontrol edemedik. Kontrol edemeyince de ne oluyor? İnsanlar geliyorlar.
Şu anda da kontrol yok.
Yok, edemezsiniz. Yani şu anki bir taraftan liberal olmaktan bahsettiğinizde, öbür tarafta kontrol dediğinizde ürkütürsünüz. Zaten ürkek para. Dolayısıyla yani girişler ve
vergilendirmeyle vergilendirme mekanizmasıyla yapılabilir.
Yapılabilir de işte bunun hazırlığı yok ki. Yani öncelikli olarak sizin şeyiniz kaynak gelsin. Ödemeler dengesinde artıya geçelim ya. Ödemeler dengesinde değil. Rezervde artıya geçelim. Yani bakanın ifadesi biraz daha devam etseydi normal ithalatımızı yapmakta zorlanabilirdik ifadesini kullanıyor. Doğru mudur? Doğru olabilir yani. Eksi rezervde o günlerde hatırlayın swaplarla.
Özellikle enerji tarafında ihtiyacımız fazla.
Aynen öyle. Dolayısıyla buradan baktığımızda evet, onun doğruluk payı var. Yabancı kaynak girişini teşvik ediyorsunuz. Süre sınırlaması ya da vade sınırlaması yaptığınızda onu becermek mümkün değil. Bu yani ister istemez ülkeden bir kaynak transferi, bu ülkede para kazanıp dışarıya transfer edilmesi noktasında bir yol açtı. Bütün ülkelerde de böyle oluyor aslında. Bizimki gibi böyle hani
gelişmekte olan ülke,
elini verip kolunu kurtaramayan evet, hallerde. Dolayısıyla bu yaşanıyor. Borsa ne olur? Borsa yeni kaynak girişi eğer yabancılarla olmazsa kendi içerisinde döner durur. Dün mesela çok sert bir hareket vardı. Neyle alakalı? Türk Hava Yolları eksideydi. Sebebi şu maymun virüsü dedikleri virüsün daha çok Afrika destinasyonunda, o bölgede olduğu için ve Türk Hava Yolları da Afrika'ya en yoğun uçan hava yollarından bir tanesi olduğu için bu maymun virüsü gelişir ve bundan etkilenir diye dün çok sert bir hareket vardı. Bugün işte biraz telafi etti ama yani netice itibariyle bir habere bakıyor. Bütün evet, dünya piyasalar bir habere bakıyor ve o haber bazen hani etkisinden çok daha köpürtülerek yansıtılabiliyor. Hatırlarsanız o sert düşüşte 3 trilyon dolardan %10 kaybettiğinde adam 300 milyar dolar para kaybediyor bir günde. Dolayısıyla bizim borsanın tamamı o kadar değil.
Evet.
Yani adam bir gündeki değer kaybı bizim borsanın tamamı kadar. Onun için rakamların büyük olması, hareketlerin büyük olması yansımaları da büyük oluyor. Borsaya yani yeni kağıtlar gelecektir, yeni şirketler gelecektir. Ancak yeni kaynak olmadığı sürece burada bir şey içerisinde döneceğiz gözüküyor bir müddet daha.
Bu piyasaların sıkışması, bu konglomeratolar, bunlar neticede finans sistemine, banka sistemine nasıl yansır? Orada da endişeler var mı?
Orada endişeler var. Şöyle biliyorsunuz iyi zamanlarda takibe intikal etmiş kredilerin toplam içindeki payı %3'ler, 4'ler seviyesinde olur. O tolere edilebilir bir rakamdır. O, iş kötüleştiği zaman bu 5'e 6'yı bulur. Yani burada tahminim yani eğer bu şekilde devam ederse yani yıl sonuna kadar piyasaları rahatlatacak kaynak anlamında bir rahatlama gelmezse bu 8-9-10'ları bile görebiliriz orada. Dolayısıyla banka aktif kalitesinin bozulması anlamına geliyor. Banka aktifinde gelir elde edemediği varlıklar olduğu zaman ne yapıyor? Geri kalan kısmına yansıtıyor oradan kaybettiklerini.
Evet.
O da kredi maliyetlerine yük olarak gelir. Ya da karşılık ayırdıkları için banka bilançoları bozulur ki şu an banka bilançoları gayet iyi gözüküyor. Banka bilançosu bozulduğu zaman ilave sermaye talebi olur. Finans sisteminin sermaye talebi diğer şirketlerin sermaye talebine benzemiyor. Çünkü bütün faaliyetleriniz sermaye ve öz kaynaklarınız endekste. Yani öz kaynaklarınızın şu kadar katı kadar kredi kullandırabilirsiniz. Şu kadar katı kadar işte işlem yapabilirsiniz ya da işte iştirak edinebilirsiniz. Dolayısıyla yani bu süreç eğer bozulma devam ederse yani önce bankacılık sistemi sonra o da dönüp tekrar reel sektörü etkileyecek bir süreçtir. Farkında mı kamu otoritesi? Bence farkında.
Evet. Tabii bir boyutu da kredi kartları. Kredi kartlarında da kredilendirilen kısım da artışlar devam edecek. Tabii daha önce bu kredilerdeki sıkıntılı olabilecek rakamlar tolere edecek şekilde fiyatlara yansıtılıyordu. Ancak en son Merkez Bankası'nın kurduğu bir mekanizma var. Dolayısıyla onu da artık eskisi kadar bankaların elinin rahat olmadığını da ifade etmek lazım.
Evet. Yani bankalar dediğiniz gibi yani burada bir süreç yaşanıyor. Bu süreci yaşarken de olabildiğince herkes temkinli olmaya çalışıyor. Allah'tan kredi talebinin çok yoğun olduğu bir dönemde değiliz. Yani kredi risk iştahının nispeten düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bu ne kadar devam eder? Yani insanlar öz kaynaklarını ya da hazırı bitirinceye kadar devam eder. Ondan sonra kişiye demirsine karar verir. Ya yüksek maliyetle katlanıp bedellerini öderler ya da yani daha fazla gitmiyor deyip kepengi kapatırlar.
Şimdi enflasyonla ilgili olarak Merkez Bankası tüketici anketi de yayınlandı. %42,95'ten %43,31'e yükselmiş durumda. 12 ay sonraki TÜFE beklentisi de 28,71 seviyesinde. Peki bu açıdan bakıldığında piyasa nasıl görüyor enflasyonun gelişimiyle ilgili? Daha önceki Merkez Bankası'nın şeyi de belliydi zaten. Aralık patikası %38'de 42 arasında bir şey öngörülüyor idi oran.
Ya o konuda şunu söyleyeyim. Özellikle iş dünyasında kendi aramızda konuşurken şunu diyoruz. Özellikle 2025 yıl için öngörülen hedefleme yani %14'lük hedef çok aşağıda kalıyor. Bu kadar sert düşüş ekonomi yavaşlatır. Yavaşlayan bir ekonomi tekrar hızlandırmak. Yerli ya da uluslararası piyasanızı kaybettiğinizde tekrar o piyasayı yeniden kazanmak. Çünkü bir taraftan da siz yavaşlattığınız zaman içerideki üretim maliyetleri arttığı için ithalat hedefi haline geliyorsunuz. Yani sizdeki maliyetler yüksek. Dolayısıyla Çin'in, Hindistan'ın ve benzeri üretici ülkelerin pazarı haline geliyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani enflasyonla mücadele evet ama sert düşüşlerin sebep olacağı ekonomik yavaşlamayı gözden geçirmek gerekir. Dolayısıyla üretim tarafını tekrar gözden geçirmek gerekir diye kendi aramızda konuşmuş olduğumuz şeyi biz bakana da aktardık. Bakan da farkındayım diyor. Ama gene tabii herkesin kendi bildiği bir yol var. O yoldan devam ediyor. Dolayısıyla bir ikna edilmesi gereken bir şey var. Yani özellikle iş dünyasıyla yapılan bu görüşmelerin YÖİK kapsamında da yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yürüttüğü görüşmelerde bu anlamda katılımcıların biraz daha böyle evet ya dinleniyoruz ve bu dinlendiklerimiz yansıyor şeyini yaşatılması gerekir. Aksi takdirde özellikle ekonomi medyasında muhalif zihin yani her olanı olumsuz olarak yorumluyor ve bu da ister istemez iş insanlarının enerjisini düşürüyor, gardını düşürüyor. Çünkü hep sabahtan akşama kadar o yorumları dinliyoruz. Yani bir risk alacakken, bir riske girecekken, bir borçlanmaya girecekken olumsuz yorumu satın almanız çok daha kuvvetli. Bizim olumluyu duymaya ihtiyacımız, sadece duymak değil, görmeye de ihtiyacımız var.
Evet. Konularımız borsayı ifade ettiniz. Şeyle altın fiyatları bir de jeopolitik riskler çerçevesinde nereye doğru gidiyoruz? En son mesela geçen hafta toplantı yapamadık. Siyasi konular bir tarafa, onun ekonomik sorunları, sonuçları da var. Ukrayna'nın işte Rusya'ya girmesi, orada alan elde etmesi sürprizlerden bir tanesiydi. İşte bunun ekonomik sonuçları da olacak. Yine aynı şekilde İran'dan bir İsrail'e bir cevap bekleniyor. Halen gelmiş değil. Dolayısıyla bir taraftan da Gazze'de maalesef katliam, soykırım devam ediyor. Bunlara bakıldığı zaman çevrede de ekonomik olarak çeşitli sıkıntılar baş göstermiş durumda ve artarak da devam edecek görünüyor.
Yani bu İran mevzuna gireyim. Yani İran maalesef İslam alemine yani, hiç iyi olmayan, iyi gelmeyen bir baş belası. Yani ortalığı yakıp yıkıyor. Yani dikkat ederseniz Osmanlı coğrafyasının neredeyse tamamına yakınında bir etki alanı. Yemen'inden Lübnan'ına, Suriye'sinden İran'a kadar her taraf İran'ın biraz da mezhepçilik yaparak ön plana çıkarmış olduğu bir şey. Ama uygulama açısından baktığınızda bugüne kadar yani sanki Batı'yla bir mücadele ediyormuş gibi gözüküyor. Bütün katliamları, can yakmaları Müslümanlar üzerine kurulu. Şimdi ben İran'ın İsrail'e herhangi bir şey yapacağı konusunda bir inancım yok yani. Sadece İran İsrail'e saldıracakmış gibi gösterip öbür taraftaki Gazze'deki katliam örtbas ediliyor. Görülmez hale geliyor. Yani bu da yani ister istemez insan şunu söylüyor. Danışıklı mı dövüşüyor bu adamlar diye. Onun için orada baktığımızda bizim açımızdan bir şey var. Sıkıntılı bir süreç var. Yani dış dünyadaki özellikle Batı'nın teknolojik desteğiyle beraber Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine giriyor olması aslında bizim üzerinde kafa yormamız gereken en temel şeylerden bir tanesi orası. Ekonomik anlamda da politik anlamda da oranın bize ödeteceği bedel yani tabii ki aşağıda da bir şey var, hazırlık var, bir savaş olma ihtimali var ama yukarının yapacağı etki yani doğrudan Rus topraklarının ne zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa Rus topraklarına doğru bir giriş var.
Yabancı bir giriş var evet.
Ve bunu Rusya arkasına Çin'i alamıyor. Çünkü en büyük sınırı Çin'le. Yani zayıflaması halinde Çin'in yeraltı kaynakları, zenginlikleri olan Rusya'ya doğru yürüme ihtimali var mı? Her zaman var. Yani böyle dostluk diye dış politikada dostluk diye bir kavram yok. Güçlüyseniz herkes sizi ısırır. Dolayısıyla yani enteresan bir dönemdeyiz. Bu dönemin ekonomik yansımaları ne olur? Ekonomik yansımalarda işte çığırtkanların Türkiye'nin de içinde dahil olduğu bir savaşın yani şu an hem ekonomik hem siyasi anlamda sıkışmışlığın rahatlaması için zorunlu gibi gösteriyor. Zaten bizim Dışişleri Bakanı da ikide bir oraya parmak basıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bunların hepsinin yansıması olacak ama ben yani güvenli liman olarak sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak altının şu an işte tekrar 2450 dolarların üzerine gelmiş olması ve buradaki tedirginliğin devam etmesi hepsinden önemlisi de Amerika'da Chicago borsasında fiyatların hareketliliğini, oynaklığını gösteren VIX diye bir endeks var. O şu an çok ciddi 4 katına kadar çıkmış vaziyette. Dolayısıyla Batı muhtemel bir Ukrayna Rusya, muhtemel bir İran İsrail, muhtemel başka bir şey Türkiye'ye özellikle son zamanlarda eski Amerikalı askerler Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine sokma, Türkiye'yi işte bir şekilde bir savaşın içerisine sokmak gibi düşünceler var. Hatta güneyimizdeki evet, işte
PKK'nın Türkiye'ye karşı Türkiye, hazırlanması.
Evet, hazırlanması gibi haberler var. Yani bunların hepsini yan yana değerlendirdiğimizde zorlu bir dönemdeyiz. Onun için altın da bu anlamda insanların dikkatini çekecektir. Altın ithalatıyla alakalı bir sınırlamamız var. o etkili oluyor mu? İşte onun da yansıması kaçakçılık olarak geliyor.
Kaçakçılık olarak yansıyor. Konutlarla ilgili bahsettiniz. Konut fiyatlarında gerileme söz konusu. %14,3 oranında, ama konut satışlarına baktığımız zaman da geçen Temmuz ayında satışlar 127 bin adete ulaşmış. Bir önceki ay 80 bin seviyelerinde. Yani konut satışlarında bu yıl içerisindeki Ocak'tan sonraki üçüncü zirve olarak ifade edebiliriz konut satışlarını. Bunlar içerisindeki yabancı satışları yine Rusya Federasyonu 500 civarında, Ukrayna 200, Almanya 150 civarında satışlarla devam ediyor. Bu arada Suudi Arabistan daha önce yoktu. Şu anda 70 civarında bir satın almada. Suudi Arabistan, Suudlar da tekrar Türkiye'de gayrimenkul almaya başlamış diye ifade edebiliriz. Genel olarak konut piyasası, konuttaki gelişmeler, işte depremde tehditlerden biri olarak insanların gündeminde, bu kentsel dönüşüm istenen şekilde belediye eksenlerinde de hızlı bir şekilde mesafe kat edemedi. Ne dersiniz genel olarak, ne bekliyor konut piyasasını?
Şimdi konut piyasasındaki bu son ayda, Temmuz ayındaki artışı, yani herkes böyle şaşkın bir vaziyette izliyor. Yorumlamaya çalışıyorlar. Yani dün bir yorum geldi. İşte kur korumalı mevduattan çıkan para gayrimenkule gidiyor şeklinde bir yorum vardı. Doğru mudur? Doğruluk payı olabilir. Çünkü bir taraftan da sıkışmış müteahhitler, sıkışmış ikinci el satmak isteyenler, yani burada bir cazibe oluşturuyor. Yani bakıyorsunuz, yani bunların bir kısmı tabii rivayet, teyit etme şansımız yok. İşte 10 milyon olacak gayrimenkul 6 milyona el değiştiriyor, 5 milyona el değiştiriyor. Dolayısıyla bu birileri için fırsat olabilir. Eğer bilinen yerlerdeyse. Dolayısıyla Temmuz ayındaki konut artışını yani tek başına yorumlamak şuradan kaynaklanan bir kere. Kredi yok. Kredinin olmadığı bir ortamda kredisiz büyüyor.
İpotekli satış 127 bin içerisinde sadece 11.500.
İşte. Ondan da önemli bir kısım muhtemelen bankaların daha önceden destek verdiği projelerdeki şeylerdir. Yani bankanın bir anlamda garanti ettiği yerlerdir. Çünkü bu finansman maliyetiyle yani insanların gidip konut alabilmesi de bana çok böyle evet, şey gelmiyor. Makul, mantıklı gelmiyor. Hükümetin de zaten tıkamaya çalıştığı yerlerden bir tanesi orası. Şimdi buradan hareket ettiğimizde konut tarafındaki artışı bir sonraki ay izlememiz gerekiyor. Yabancılar konusunda da şimdi rivayetler muhtelif. Bir taraftan siz Suudlar tekrar Türkiye'den gayrimenkul aldı diyorsunuz, ama öbür taraftan da ben şunu görüyorum. Bu da Suudlar avukatlık yapan birkaç arkadaştan gelen şey. Her geçen gün özellikle Türkiye'deki bu Araplara karşı, Suriyeli şeyiyle başlayıp bütün Araplara karşı şeyde ciddi iş adamları Türkiye'de tedirgin olduklarını, Türkiye yerine tekrar İspanya gibi, Portekiz gibi ülkelere doğru tekrar yani dönme konusunda bir, yani insanların, biz diyoruz ki yani ne oluyor ki, kim kimi rahatsız ediyor, ama işte gidilen restoranda, değişik yerlerde, yolda, şurada burada o tedirginliğin yani bizzat avukatlığını yapan insanlar söylediği için, yani neyi var neyi yok hiç fiyatı bakmaksızın satıp gitmeye çalışıyor insanlar. Sebebi de oluşturulan bu negatif hava. Yani Türkiye'nin bir imparatorluk devamı olduğunu göz ardı ederek, yani böyle tek milletin, böyle tek tip insanın oluşturmaya çalıştığı yapının bunun çok farklı yansımalar olur. Bu anlamda tek tipe dönmek de çok akıllıca bir şey değil bence.
Evet. Üzerinde önemli durulması gereken bir husus. Hatta bu karşı görüş serdeden, acite eden kesimlerin bir yaklaşımı da şu. İşte vatandaşlık için konut satışına, konut satışı yapıldı. Geldiler, konut aldılar. İşte vatandaşlığı elde ettiler. Daha sonra aldıkları konutu iki misli, üç misli fiyatla satıp çıktılar gibi yoğun eleştiriler var. Satmış olanlar var mı? Olabilir elbette. Siz politikanızı, şeyinizi ortaya koyduktan sonra, ama buradan düşmanlık devşiren de bir yaklaşım var. Şu da dikkatimi çekiyor. Hani sosyal medyadaki şeyler bir tarafa, WhatsApp gruplarında da işte bugün özellikle Araplara karşı, işte Birinci Cihan Savaşı'nda işte Lawrence Suudi Arabistan'daki filmi var hatırlarsanız, ondan bölümler paylaşarak işte Arapların Türklere ihanet ettiği, dolayısıyla oradan öykünerek yani dolaylı şekilde Gazze'ye o olsun seviyesine getiren paylaşımlarda maalesef rastlıyoruz yani.
Vallahi hangi cenahtan olduğu önemli değil. İdeolojik saplantısı olan insanların tedaviye ihtiyacı var diyorum.
Evet, aynen. Yani, tedaviye ihtiyacı olan
yani
insanlar.
Çok net bir şekilde yapılan yorumlara falan bakıyorsun. Yani bu insanların bir de aldıkları eğitimlere de falan bakınca yani eğitimli insanlar yapıyor.
Çok eğitimli hem de.
Dolayısıyla burada yani nasıl bir saplantıdır, nasıl bir obsesif yaklaşımdır onu bilmiyorum. Yani bilgi sahibi olmadan herkes fikir sahibi ve insanlar bunu söylüyor.
Evet. Süremiz
evet, süremizin sonuna geldik. İlave edeceğimiz bir şey var mı? Benim bu arada bilgisayarım interneti çekmez hale geldi. Notlarımı da göremiyorum.
Evet. Yani aşağı yukarı konuştuk. Daha notlarımız var ama zamanımız bitti. Buyurun.
Tamam. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, bir ekonomi gündemi programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık görebildiğimiz önemli başlıklara dikkat çekmeye çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.